Ayrım 34.
Bunçuk, göğün boz perdesine 29 yıl ayak teptiği yaslı toprağa bir kere daha, bir kere daha bakmak istiyordu. Gözlerini kaldırdı. 5 metre kadar ötesinde duran sıkışık bir sıra kazağı gördü. Adamın birine gözü takıldı. Uzun boyluydu. Yeşil gözleri, kısık, dar beyaz alnına düşen perçemi, sımsıkı dudakları ile gövdesi az ileri uzanmış, doğru Bunçuk'un göğsüne nişan almıştı. Salvo patlamadan hemen önce upuzun bir çığlık Bunçuk'un kulaklarını yırttı. Başını çevirdi. Genç yüzü çilli bir kadın koşarak kalabalıktan çıktı. Köye doğru kaçmaya başladı. Bir kolunda tuttuğu bebesine memesinin üstüne bastırmıştı. Öbür koluyla bebenin gözlerini kapatıyordu. Manganın düzensiz salvosunun ardından çukurun başında duran 8 kişi yere yıkıldı. Manganın adamları hemen çukura koştular. Nişan alıp ateş ettiği Kızıl Partizan'ın hala kıvrandığını, omzunu kemirdiğini gören Mitka Korşunov bir kurşun daha sıktı. Sonra yanında duran Andrei Kaşulin'e dönüp fısıldadı. Bak şu şeytana, omzunu ısırmış da kanatmış, hiç ses etmedi de, kurt gibi öldü. 10 kişi daha tüfek dipçikleriyle itilip kakılarak çukura yanaştılar. İkinci salvodan sonra kalabalıktaki kadınlar birbirlerini itip kakarak çocuklarını da peşlerinde sürükleyerek çığlık çığlığa kaçtılar. Erkekler de yavaş yavaş çözülmeye başladı. Mide bulandırıcı katliam, ölenlerin feryatları iniltileri, sıralarını bekleyenlerin haykırışları korkunçtu. Birçokları dayanamadı. Geride kalanlar doyumuna ölüm görmüş cephe adamlarıyla yaşlıların en kaşarlanmışlarıydı. Yeni yeni Kızıl Partizan grupları getirildi. Hepsi yalın ayak, giysileri sıyrılıp alınmış üzerlerinden. Yeni yeni gönüllüler karşılarına geçti onların. Salvolar saçıldı, yırttı havayı. Hendekteki ilk ölülerin üzerine çabucak toprak attılar. Podyolkov'la Krivoşnikov sıralarını bekleyenlerin yanına gidip onları yüreklendirmeye çalıştılar. Ama ne derlerse desinler, kelimeler artık anlamını yitirmişti. Dalda yapraklar gibi bir iki dakikaya kalmadan hayatları koparılıp atılacak adımlar başka bir kudretin eline düşmüşlerdi şimdi. Gregor Melekov köye dönmek için kalabalığı yarıp geçti. Birden Podyolkov'la yüz yüze geldiler. Eski önderi bir adım geriye gidip ona baktı. ''Sen de mi buradasın Melekov?'' Gregor'un yanaklarına mavimsi bir kızıllık yürüdü, durdu. ''Buradayım, gördüğün gibi.'' ''Evet, görüyorum.'' Podyolkov kırık kırık gülümsedi. Ansızın gözlerini basan bir nefretle Gregor'u süzdü. Eh, demek kardeşlerini kurşuna diziyorsun şimdi. Öbür yüzün çıktı ortaya, ne biçim. Gregor'a biraz daha yanaştı, fısıldadı. Demek hem bize hem onlara hizmet ediyorsun ha. Kim daha çok öderse. Evet, sen bir. Gregor onun kolundan yakalayıp soluk soluğa sordu. Glubokaya'daki savaşı hatırlıyor musun? Subayları nasıl tepelemişlerdi, hatırlıyor musun? Ha? İşte şimdi de senin sıran, hiç sızlanma. Bu dünyada bir sen mi insanlara eziyet edeceksin? Bittin gitti artık. Don komiserleri başkanı, bittin. Ulan pis domuz, kazakları Yahudilere satmadın mı sen ha? Anladın mı şimdi? Daha söyleyeyim mi? Hristonya öfkesinden kuduran Gregor'u belinden kavrayıp götürdü. Hadi gel, atların yanına gidelim, dedi. Burada yapacağımız bir şey yok. ''Hey tanrım, ne oldu bu insanlara?'' Podyolkov'un heyecanla sesini yükselttiğini duyunca durdular. Çevresini saran ihtiyarlara, cephe adamlarına haykırıyordu. ''Körsünüz siz, cahiller, subaylar kandırdılar sizi, kardeşlerinizi öldürtüyorlar size. Sanıyor musunuz ki bizim ölmemizle bu iş bitecek? Bugün üstünlük sizde ama yarın sizi kurşuna dizecekler. Şuralar İdaresi bütün Rusya'ya hakim olacak.'' Sözlerimi aklınızda tutun. Başkalarının kanını boşuna döküyorsunuz. Bir sürü aptallarsınız şurada. Kim gelirse gelsin gösteririz biz onlara. Bir ihtiyar cevap verdi. Hepsini öldüremezsin dede. Podyolkov gülümsedi. Bütün Rusya'yı dar ağacına asamazsınız. Sen kendi başını kolla hele. Bir gün aklın başına gelecek ya, çok geç olacak. Bizi tehdite kalkma sen. Tehdit etmiyorum. Size doğru yolu gösteriyorum. Sensin asıl kör olan Podyolkov. Moskovlar gözünü kör etmiş senin. Gregor daha fazla dinlemedi. Koşar adımlarla yürüyüp atını bağlı bıraktığı avluya vardı. Kolan kayışlarını sıktılar. Hristonya ile ikisi hiç arkalarına bakmadan tepeyi aşıp gittiler. Ama Ponomaryov da hala kazak kazağı boğazlamaya dalmıştı. Sonunda bütün kızıl partizanlar idam edildi. Çukur ağzı ağzına doldu. Cesetlerin üstüne toprak döküp ayakla bastırdılar. Kara maskeler giymiş iki subay Podyolkov'la Krivoşnikov'u alıp dar ağaçlarının altına götürdüler. Podyolkov gözü pek, başı yukarıda, ilmeğin altında duran tabureye çıktı. Kalın esmer boynunu saran yakasının düğmelerini çözdü. Hiç eli titremeden sabunlu ipi boynuna geçirdi. Subaylardan biri Krivoşnikov'un tabureye çıkmasına yardım etti, ipi başından geçirdi. Podyolkov, "İzin verin, ölmeden önce son sözlerimi söyleyeyim," dedi. "Konuş, konuş, söyle söyleyeceğini," cephe adamları bağırdılar. Podyolkov orada kalanlara doğru ellerini uzattı. "Görün işte, bizim ölümümüzü seyretmeye kaç kişi kaldı burada," diye başladı. Vicdanları el vermedi. Çalışan halk adına, onların çıkarları için pis generallerle ölümü göze aldık da savaştık. Şimdi sizin elinizde ölüyoruz. Ama lanetlemiyoruz sizi. Sizi fena kandırdılar. İhtilal hükümeti gelecek. O zaman hakkın kimin yanında olduğunu göreceksiniz. Durgundu'nun en kıyak evlatlarını o çukura gömdünüz. Sesler gitgide artıyordu. Son sözleri kargaşalıkta işitilmedi. Bunu fırsat bilen subaylardan biri Podyolkov'un ayağının altındaki tabureyi itiverdi. Podyolkov'un muazzam gövdesi hızla düştü, sallandı, kaldı. Ama ayakları yere değiyordu. Boğazına sıkan ip kasıldı. Podyolkov ayaklarının ucunda yükseldi, çıplak parmakları toprağı tırmıkladı, durdu. Soluk almaya uğraştı. Dışarıya uğrayan gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirerek sakin bir sesle konuştu. Doğru dürüst adam asmasını bile öğrenememişsiniz. Bu iş benim olaydı. Ulan Spiridonov, yere değer miydi hiç senin ayağın? Ağzından bol bol salya akıyordu. Maskeli subaylarla en yakında duranlar ağır gövdeyi güç bela kaldırıp taburenin üstüne çıkardılar. Krivoşnikov konuşmasını bitirsin bırakmadılar. Tabure ayaklarının altından uçtu gitti. Yerde duran bir bele çarptı. Zayıf, sırım gibi gövde uzun bir süre orada sallandı durdu. Arada bir dizler çeneye değene kadar iki büklüm oluyor, sonra zangır zangır titreyip düzeliyordu. Podyolkov'un altından tabureyi ikinci defa tekmelediklerinde Krivoşnikov hala çırpınıyordu. Dışarıya uğrayan simsiyah dili hala dönüyordu ağzında. Podyolkov'un gövdesi yine olanca ağırlığıyla düşünce deri ceketinin kolu söküldü. Ayak parmaklarının ucu yine yere değiyordu. Kazaklar homurdandılar. Bir kısmı haç çıkarıp tüydü oradan. Şaşkınlık öyleydi ki bir dakika kadar hepsi yerlerine çakılmış gibi durdular orada. Podyolkov'un kararan yüzüne baka kaldılar. Ama konuşamıyordu Podyolkov. Düğüm boğazını sımsıkı kavramıştı. Gözlerini oradan oraya çevirdi durdu. Yüzünden aşağı oluk oluk yaşlar döküldü. Ağzı çarpıldı. Çektiği azabı hafifletmek için bütün vücudunu yukarı doğru geriyor geriyordu. Sonunda biri akıl etti de ayaklarının altında toprağı belle kazmaya başladı. Her bir sallanışta gövde biraz daha katıldı. Boyun uzadı, uzadı, uzadı. Baş arkadan omuzlarına doğru çekildi. İp ağırlığı güç bela taşıyabiliyordu. Hafif hafif sallanıyor, kirişe düğümlendiği yerde gıcırtı yapıyordu. Podyolkov da kendini koyvermişti ipin hareketine. Onunla birlikte sallandı, döndü, durdu. Kararan, korkunç yüzünü, salyalar ve gözyaşlarıyla ıslanmış göğsünü katillerine gösterir gibiydi. 31. Misha Koşevo ile Valet Tatarsk'tan kaçtıklarının ikinci gecesi Kargin'den ayrıldılar. Bozkırı saran sis çukurlarda toplanıyor, dere yataklarının sarp yamaçlarından süzülüyordu. Taze otların arasında bıldırcınlar ötüyordu. Fakat açık gökyüzünde ay, saz ve kamış bürümüş bir gölde çiçek açan bir nilüfer gibi akıp gidiyordu. Gün doğana kadar yürüdüler, hiç durmadılar. Gökyüzünde saman yolu soluklaştı, çiğ düşüyordu. bir köye yaklaştılar. Köyden birkaç kilometre beride 6 Kazak atlısı peşlerinden gelip yetişti. Misha ve Valet yoldan sapalım derken olmadı. Otlar kısaydı, ay parıldıyordu. Kazaklar onları yakalayıp gerisin geri Kargin'e götürdüler. 300 metre kadar hiç konuşmadılar. Sonra bir silah sesi duyuldu. Valet tökezlendi, kendi gölgesinden ürken bir at gibi yan yan gitti. Düşmedi yere, büküldü, buruştu kaldı orada. Yüzü boz pelin otuna gömüldü. Misha sendeleyerekten 5 dakika yürüdü. Hiçbir şey duymuyordu. Kulaklarında sürekli bir çınlama vardı yalnız. Sordu sonra. ''Niçin ateş etmiyorsunuz domuz herifler? Niçin eza ediyorsunuz bana?'' ''Hadi yürü, yürü kes sesini!'' dedi kazaklardan biri oldukça yumuşak bir sesle. ''Köylüyü öldürdük, sana acıdık işte. Alaman Savaşı'nda 12. alayda değil miydin sen?'' ''Evet, iyi iyi. Yine 12.'de hizmet göreceksin. Gençsin daha, biraz yolunu şaşırdın işte o kadar. Günahın büyük sayılmaz, doğru yola sokarız seni.'' Misha'yı 3 gün sonra Kargin'de yer alan bir harp divanında doğru yola soktular. O günlerde mahkeme 2 çeşit ceza bilirdi. Mahkumlar ya kurşuna dizilir ya kırbaçlanırdı. Kurşuna dizilmeye mahkum olanlar geceliğin bozkıra çıkarılırdı. Doğru yolu bulmalarından umut kesilmeyenleri de alanda milletin gözü önünde bir güzel kırbaçlarlardı. Pazar sabahı ahali toplanmaya başladı. Alanı doldurdular, sıraların üstüne çıktılar. Sundurmaların, evlerin, dükkanların damlarına tırmandılar. İlkin bir papazın oğlu köteği yedi. Yaman bir bolşevikti herif. Az kalsın öldüreceklerdi ya, babası herkesin saydığı iyi bir papazdı. Oğlunu 20 kırbaçla yola getirmeye karar verdiler. Pantolonunu aşağı indirdiler. Bir sıranın üstüne yatırıp ellerini alttan bağladılar. Kazağın biri bacaklarının üstüne çıktı oturdu. İki kişi de ellerinde söğüt dallarıyla başına dikildi. Bastılar kırbacı ondan sonra. Sonunda delikanlı doğruldu, bir silkindi, pantolonunu çekti. Dört yana dönüp eğildi. Kurşuna dizilmekten kurtulduğuna pek sevinmişti. Eğilip eğilip minnettarlığını dile getirdi. ''Sağ olun babalar.'' ''Bir şey değil, vazifemiz.'' dedi birisi. Alanda öyle bir kahkaha tufanı koptu ki az ötede bir sundurmaya tıkılmış bekleyen mahpuslar bile gülümsemeden edemediler. Hüküm gereğince Misha 20 kıyak kırbaç yedi. Ama duyduğu utancın acısı ondan da baskındı. Bütün nahiye, genci, ihtiyarı oraya onu seyre gelmişti. Misha pantolonunu çekti, ağlamaklı bir sesle kırbacı basan kazağa döndü. ''Doğru değil bu. Nedir o doğru olmayan? Başımın cezasını kıçım çekti. Ömrümce unutmam ben bunu.'' ''Merak etme, utanç duman değildir, gözünü yakmaz.'' dedi, avuttu onu kazak. Kurbanının gönlünü hoş etmek için de ekledi. ''Pek de kuvvetlisin delikanlı. Vurduklarımın ikisi yamandı ha. Bağıracan mı diye bir deneyim dedim ya. Bağırtmadım seni bak. Geçen gün koskoca bir adamı kırbaçladılar. Herif kendini tutamadı. Bağırsakları mı zayıftı ne?'' Ertesi günü Misha'yı zorla cepheye gönderdiler. Valet ancak 2 gün sonra gömüldü. En yakın köyün atamanı 2 kazak gönderdi. Geldiler orada sığ bir mezar kazdılar. Sonra bacaklarını çukura sarkıtıp oturdular, cigaralarını tüttürdüler. ''Burada toprak sert.'' dedi birisi. ''Demir gibi, ben hiç buranın sürüldüğünü görmedim. Kaç yıl var böyledir burası?'' ''Doğru, oğlancık iyi toprakta yatacak tepe üstü. Rüzgara açık, güneşlik, kuru da çabuk çürümez.'' Valet'in otların arasında büzülmüş duran cesedine baktılar. ''Çizmelerini çıkaralım mı?'' ''Tabii, iyi çizmeler bunlar ayağında.'' Onu Hristiyan usulü başı batı yönünde yatırdılar mezara. Üstünü yoğun kara toprakla örttüler. Toprak çukurun kenarlarına varınca kazaklardan daha genci ''Bastıralım mı şöyle bir?'' dedi. ''Gereği yok, bırak öyle kalsın.'' Yaşlısı içini çekti. Melekler kıyamet günü boruları öttürünce çabucak doğrulsun bari. İki haftaya kalmadı, ufak tümsenin üzerine hep dulavrat otu, pelin otu bürüdü. Yaban yulafı oynaştı durdu orada. Kenarda oynak kozda sarardı, yonca boy verdi. Havayı bir kekik, sütleyen, yaprak balı kokusu sardı. Az sonra da yaşlı bir adam atına binip köyden çıktı. Mezarın başında küçük bir çukur açtı. Yeni kesilmiş bir meşe sopasının ucuna iliştirilmiş küçük bir adak tahtası dikti oraya. Küçük damın altında Meryem Ana'nın kederli yüzü yumuşak yumuşak parıldıyordu. Hemen altında tahtaya eski Slavca iki satır karaladı ihtiyar. Böyle güç kargaşalı günlerde kardeş kardeşi suçlaması olmaz mı? Yaşlı adam atına binip uzaklaştı. Küçük adak yeri bozkırda öyle kaldı. O sonu gelmez yaslı görünüşüyle gelip geçen yolcuların gözlerine hüzün veriyor, yüreklerinde garip bir özlem uyandırıyordu. Daha sonra Mayıs gelince adak yerinin yanı başında iki toy kuşu dövüşe tutuştular. Mavi pelin otları içinde bir delik açtılar. Olgunlaşmaya yüz tutmuş ayrık otunun yeşil bereketini ezdiler. Dişi kuş için, hayat hakkı için, sevgi ve bereket için dövüştüler. Yine az sonra adak yerinin hemen yanında ufacık bir tümseyin altında yaşlı pelin otunun perişan kuytusunda bir dişi toy kuşu 9 tane benekli duman mavisi yumurta yumurtladı. Orada kuluçkaya yattı. Gövdesinin altında yumurtalarını ısıttı durdu toy kuşu. Parlak kanatlarını siper etti onlara. İkinci cildin sonu. 19 Nisan 2003. Sayfa 418.